Ayrım 10. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 87. Üçüncü kısım. Raccoon gözlerini kırpıştırdı. İmkansız. Kaçınılmaz. Burada el çabukluğundan veya limondan bahsetmiyoruz efendi Costa. Ne demek istediğinizi açıklayın. Ayaklarım ağrımaya başlıyor dedi Locke. Boğazım da biraz kurudu. Raccoon onu bir müddet süzdü, sonra da omuz silkti. Selendri, efendi Costa'ya bir sandalye ver, bir de kadeh. Selendri kaşlarını çatarak arkasına döndü ve özenle imal edilmiş ince bir deri mindere sahip koyu renkli bir ahşap sandalyeyi duvarın dibinden aldı. Sandalyeyi Locke'nin arkasına koydu ve genç adam yüzünde bir tebessümle oturdu. Kadın bunun ardından bir süre Locke'nin arkasında bir yerlerde dolaştı ve kristal bir kadehle geri gelip onu Raccoon'a verdi. Şarap şişesini eline alan Raccoon kadehi kırmızı içkiyle cömertçe doldurdu. Kırmızı içki mi? Locke gözlerini kırpıştırdı, sonra da gevşedi. Tabii ya, değişken şarap Camelona. Talverra'nın yüzlerce meşhur simyasal mahsulünden biri. Raccoon kadehi ona verdi ve kollarını göğsünde kavuşturup masasının üstüne oturdu. Sağlığınıza dedi adam. Ne de olsa bulabildiği her türlü yardıma ihtiyacı var. Locke sıcak şaraptan uzun bir yudum aldı ve birkaç saniye dalıp gitmek için kendine izin verdi. Kayısı tadının yutkunma sırasında hafiften ekşi elmaya ait daha keskin bir tada dönüşmesine hayran kalmadan edemedi. İçki pazarı hakkındaki bilgileri hala doğruysa içtiği bu yudum 20 volani değerindeydi. Genç adam içten bir minnetle Raccoon'a bir baş selamı verdi. Adam elini ilgisizce salladı. Kasa odamın Talverrar'daki en güvenli yer olması dikkatinizden kaçmamıştır herhalde efendi Costa. Hatta Arho'nun yatak odası da dahil olmak üzere tüm şehirdeki en yüksek düzeyde korunan mekan olduğu söylenebilir. Raccoon sol elinin parmaklarıyla sağ eldiveninin sımsıkı derisini çekiştirdi. Yekpare atacağımdan bir yapının içinde yer alması ve içeri ancak çok sayıdaki övmek gibi olmasın ama emsalsiz metalürjik ve mekanik düzenekten geçilerek erişilebilmesi de cabası. Priori konseyinin yarısının ona şahsi servetlerini emanet edecek kadar çok güvendiğine değinmiyorum bile. Elbette dedi Locke, böylesine seçkin bir portföyünüz olduğu için sizi tebrik ederim. Ama kasa odanızın kapıları çarklarla korunuyor ve çarklara insanlar şekil verir. Bir adamın kilitlediğini bir başkası elinde sonunda açacaktır. Tekrar söylüyorum, imkansız. Ben de sizi tekrar düzeltiyorum. Zor. Zor ile imkansız genellikle birbirleriyle karıştırılan iki kuzendir ve aralarında çok az benzerlik bulunur. Kanlı canlı bir hipopotam doğurma ihtimaliniz dedi Raccoon. Gelmiş geçmiş en iyi hırsızın kasa odamın etrafına çekili kordonu aşma ihtimalinden daha yüksek. Ama bu saçma bir konuşma. Burada bütün gece oturup çüklerimizin boyunu tartışabiliriz. Ben benimkinin 1,5 metre olduğunu söylerim. Sizse kendinizinkini 2 metre olduğunu ve istediğinizde alev kustuğunu. Asıl meseleye geri dönelim. Oyunlarımın mekanik aksamlarında hile yapmanın imkansız olduğunu bizzat itiraf ettiniz ve tüm mekanizmalarım arasında en güvenlisi kasa odamdır. Bu durumda kandırmayı amaçladığınız et ve kemik ben mi oluyorum? Yaptığımız sohbetin beni o umuttan vazgeçirmesi mümkün. Konuklarımı kandırmanın kasa odama sızmayı planlamakla ne ilgisi var? İlk başta dedi Locke, sırf ortama uyum sağlamak ve operasyonlarınızı gizlice gözlemleyebilmek için oyun oynadık. Zaman geçtikçe hiçbir gelişme kaydedemedik. Hile yapmak oyunları daha ilginç hale getirmenin bir yoluydu sadece. Yani kumarhanem sizi sıkıyor mu? Jerome ve ben birer hırsızız. Yıllardır doğudan batıya, buradan Camor'a kadar kart işaretleriz ve canımız ne isterse yürütürüz. Kodamanlarla atlı karınca çevirmek ancak bir yere kadar keyiflidir ve işimizde fazla bir mesafe kat edemediğimiz için bir şekilde kendimizi eğlendirmemiz gerekiyordu. İşiniz? Evet, buraya gelmeniz için tutulduğunuzu söylediniz, açıklayın. Ortağım ve ben çok karmaşık bir tertibin öncü kolu olarak buraya gönderildik. Biri kasa odanızın boşaltılmasını istiyor.
sadece içeri sızılmasını değil, talan edilmesini, soyup soğana çevrilmesini ve boş bir bal peteği gibi geride bırakılmasını.
Biri mi?
Biri. O kişinin kim olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Jerome ve ben hep aracılarla muhatap olduk. Onlardan bilgi almaya yönelik tüm çabalarımız sonuçsuz kaldı. İşverenimiz bizim için 2 yıl önce olduğu kadar isimsiz.
Sık sık isimsiz işverenler hesabına çalışır mısınız efendi Costa?
Bana koca koca altın yığınları ödedikleri müddetçe evet. Ve sizi temin ederim ki bu seferki bize çok iyi para ödedi.
Requin tekrar masasının arkasına oturdu, gözlüğünü çıkardı ve eldivenli elleriyle gözlerini ovuşturdu. Nasıl bir oyunun peşindesiniz efendi Costa? Niye tüm bunları bana anlatmak gibi bir lütufta bulunuyorsunuz?
İşverenimizden bıktım, usandım. Jerome'un ahbaplığından da öyle. Tal Verrar çok hoşuma gitti ve kendim için yeni bir vaziyet ayarlamak istiyorum.
Yani yan mı çizeceksiniz?
Böyle ifade etmek istiyorsanız evet, çizeceğim.
Peki bundan benim kazancım ne olacak?
Öncelikle işverenime karşı tedbir almanın bir yoluna kavuşacaksınız. Jerome ve ben size karşı gönderilen yegane casuslar değiliz. Bizim tek işimiz kasa odanız, hepsi bu. Operasyonlarınız hakkında topladığımız diğer tüm bilgiler başkalarına aktarılıyor. Bu şahıslar para kutunuzu kırmanın bir yolunu bulmamızı bekliyorlar. O noktadan itibaren size yönelik başka planları var.
Devam edin.
Diğer fayda ise karşılıklı bir iş istiyorum. Kentten kente mekik dokuyarak iş peşinde koşmaktan bıktım. Tal Verrar'a yerleşmek ve kendime bir ev, hatta belki de bir kadın bulmak istiyorum. Mevcut işverenimle başa çıkmanıza yardım ettikten sonra burada sizin hesabınıza çalışmak istiyorum.
Mesela bir animatör olarak mı?
Bir yavere ihtiyacınız var efendi Requin. Doğru söyleyin. Güvenliğiniz konusunda içiniz ben o merdivenlerden çıkmadan önce olduğundan daha mı rahat? Burada mümkün olan her oyunda nasıl hile yapılacağını biliyorum ve görevlilerinizden daha zeki olmasaydım çoktan ölürdüm. Konuklarınızın dürüstçe oynadıklarından emin olmak için benden iyisini mi bulacaksınız?
İsteğiniz mantıklı, işverenizden sıyrılma hevesinizse öyle değil. İntikam alınmasından korkmuyor musunuz?
Size bu konuyu kapatmanız için yardım edebilirsem hayır. Burada asıl sorun teşhis. Bir kez teşhis edildikten sonra dünyadaki herhangi bir erkek veya kadınla başa çıkılabilir. Tal Verrar'daki tüm çeteler elinizin altında ve Priori'nin kulağı sizde. Gereken isimleri bulabilirsek hiç şüphesiz bazı düzenlemeler yapabilirsiniz.
Peki ya ortağınız efendi de Ferra?
Birlikte iyi çalıştık dedi Locke. Fakat bir süre evvel son derece şahsi bir konuda münakaşa ettik. Ortağım hakaretimin affedildiğini sanıyor. Fakat sizi temin ederim ki affedilmedi. Mevcut işverenimiz halledildikten sonra ortağımla yollarımızı ayırmak istiyorum. Ölmeden önce onu alt ettiğimi bilsin istiyorum. Hatta mümkünse onu kendi ellerimle öldürmeyi arzuluyorum. İsteklerim bununla ve yanınızda bir işle sınırlı.
Tüm bu öykü hakkında ne düşünüyorsun Selendri?
Bazı gizemlerle başa çıkmanın en iyi yolu gırtlaklarını kesmektir diye fısıldadı kadın. Yerinize geçmeye çalıştığımdan çekinebilirsiniz dedi Locke. Sizi temin ederim ki yardımcı derken aynen bunu kastediyordum. Sizin işinizi istemiyorum.
Zaten isteseydiniz bile asla alamazdınız efendi Costa.
Requin parmaklarını Selendri'nin sağ kolunda gezdirdi ve kadının sağlam elini sıktı.
Cesaretinizi ancak bir yere kadar takdir edebilirim.
Lütfen ikiniz de beni affedin. Haddimi aşmak gibi bir niyetim yoktu. Selendri doğrusunu söylemek gerekirse seninle aynı fikirdeyim. Senin konumundaki birine benden kurtulmak akıllıca gelebilir. Gizemler sahiden de bizim mesleğimizdeki insanlar için tehlikelidir. Zaten ben de işverenimin gizeminden bıktığım için buradayım. Daha öngörülebilir bir hayat arzuluyorum. Ne istediğim ve ne önerdiğim apaçık ortada.
Ve karşılığında dedi Requin,
aşılamaz olması için kendi tasarımlarımla güçlendirdiğim bir kasa odasına yönelik sözde bir tehdit hakkında muhtemel bilgiler alacağım, öyle mi? Daha birkaç dakika önce aynı güveni görevlileriniz ve onların hilebazları saptama yetenekleri için de gösteriyordunuz.
Adamlarımı ayakta uyuttuğunuzu iddia ediyorsunuz, Efendi Costa. Peki aynı başarıyı kasa odamın güvendiğini aşmakta da gösterdiniz mi? Bu konuda en ufak bir başarı sağlayabildiniz mi?
İhtiyacım olan tek şey zaman, dedi Locke. Yeterince zamanım olduğu takdirde eninde sonunda bir yolunu bulurum. Görev çok zor geldiği için vazgeçmiyorum. Vazgeçiyorum çünkü öyle yapmak hoşuma gidiyor. Fakat samimiyetime inanıp da sözlerime güvenmeyin. Jerome'un ve benim faaliyetlerimizi gözden geçirin. Son iki yıldır şehrinizde yaptığımız her şeyi sorup soruşturun. Sizi şaşırtabilecek bazı ilerlemeler kaydettik.
Soruşturacağım, dedi Raguin. Peki o esnada sizinle ne yapacağım?
Olağanüstü bir önleme gerek yok, dedi Locke. Araştırmanızı yürütün, gözünüzü üzerimizde tutun. Bırakın kumarhanenizde oyun oynamayı sürdürelim. En azından önümüzdeki birkaç gün boyunca daha dürüst oynayacağıma söz veririm. Planlarım üzerinde kafa yormama ve isimsiz işverenim hakkında bilgi toplamama müsaade edin.
Yani kılınıza dokunmaksızın buradan çıkıp gitmenize izin mi vereyim? Niye geçmişinizi araştırırken sizi güvenli bir yerde tutmayayım ki?
Teklifimin herhangi bir kısmını değerlendirecek kadar beni ciddiye alıyorsanız, dedi Locke, işverenimin muhtemel tehdidini de ciddiye almak zorundasınız. İkili oynadığıma dair en ufak bir kuşku bile Jerome'la ve benimle olan irtibatının kesilmesine yol açabilir. Böylece sizin de bu fırsata veda etmeniz gerekir.
Fırsat derken bana olan faydanızı kastediyorsunuz herhalde. Benden iş ortağına ihanet etmeyi ve onu öldürmeyi teklif eden birine gözüm kapalı inanmamı istiyorsunuz.
Nasıl ki az önce elim masanızın insafındaydı, kesem de sizin insafınızda. Talverrar'daki tüm param günahhanede. Şehirdeki herhangi bir muhasebe bürosunda adıma açılmış bir kayıt ararsanız bulamazsınız. Bu kozu size kendi rızamla veriyorum.
Kin, hakiki bir kin güden biri gerçek hedefine yaklaşabilmek için dünyadaki tüm ak demire sırt çevirebilir, Efendi Costa. Bu gerçeği unutmayacak kadar çok kereler o hedef ben oldum.
Ben nankör bir insan değilim, dedi Locke, kart destelerinden birini geri alarak. Hiç bakmadan onu birkaç kez kardı. Jerome geçerli bir sebebi olmadan bana hakaret etti. Bana iyi para öder ve iyi davranırsanız asla sizi hoşnutsuz edecek bir davranışta bulunmam.
Locke destenin en üstündeki kartı aldı, ters çevirdi ve ön yüzü yukarı bakacak şekilde Requi'nin akşam yemeğinden kalanların yanına bıraktı. Kart kuleler efendisiydi.
Eğer beni kabul ederseniz yanınızda yer almayı kendi rızamla seçiyorum. Potunuzu koyun efendi Requin, şans sizden yana.
Requin gözlüğünü ceket cebinden çıkarıp tekrar taktı. Önündeki karta bakarak derin düşüncelere dalmış gibi gözüktü. Bir süre hiç kimseden çıt çıkmadı. Locke soluk maviye bürünmüş ve artık ardıç tadını almış şarabını sessizce yudumladı.
Diğer tüm hususlar bir yana, dedi Requin en sonunda, kumarhanemin başlıca kuralını kendi inisiyatifinizle çiğnemenize ve karşılığında hiçbir ceza çekmemenize niçin göz yumayım?
Tahminimce hilebazlar görevlileriniz tarafından genellikle diğer misafirlerin gözü önünde tespit ediliyorlar da ondan, dedi Locke, sesinin mümkün olduğunca içten ve pişman çıkmasına çalışarak. Bu ofisin dışındaki hiç kimse itirafından haberdar değil. Selendri görevlilerinize beni buraya neden çıkardıklarını bile söylemedi.
Requin iç geçirdi. Sonra parlak kırmızı ceketinden bir altın solari çıkarıp Locke'nin kuleler efendisinin üstüne koydu.
Şimdilik küçük bir bahis oynayacağım, dedi Requin. Sıra dışı veya endişe verici bir şey yaparsanız düşünüp taşınacak kadar bile hayatta kalamayacaksınız. Bana söylediklerinizden herhangi birinin yalan olduğuna dair en ufak bir ipucu yakalarsam boğazınızdan aşağı eriyik cam döktürürüm.
Kulağa adil geliyor. Buradaki kayıtlarda hali hazırda ne kadar paranız var?
3000 solarinin biraz üzerinde.
Onun 2000'i artık size ait değil. Efendi de Ferra şüphelenmesin diye meblağı kayıt defterinde kalacak. Ama size ödenmemesi için talimat vereceğim. Bunu ben müsaade etmedikçe kurallarımın asla çiğnenemeyeceğine yönelik bir hatırlatma kabul edin.
Of, sanırım yine de minnet duymalıyım. Yani duyuyorum, teşekkürler.
Çok ince bir buz tabakasının üstünde yürüyorsunuz Efendi Costa, adımlarınızı dikkatli atın.
Öyleyse gidebilir miyim? Ve artık hizmetinizde olduğumu farz edebilir miyim?
Gidebilirsiniz ve tahammülümde olduğunuzu farz edebilirsiniz. Yakın geçmişiniz hakkında daha çok şey öğrendiğim zaman tekrar konuşacağız. Selendri zemin kata kadar size eşlik edecek. Artık gözümün önünden kaybolun.
Selendri hayal kırıklığını belli eden bir tavırla takma elinin pirinç parmaklarını katladı. El tekrar bir bütün haline geldi ve bıçaklar gizlendi. Kadın o elle merdiveni işaret ederken sağlam gözündeki bakış, Rekoy'nin sabrı tükenmeye başlarsa kendi sabrının ne kadarını genç adama göstereceğini açıkça belli ediyordu.
Dördüncü kısım. Jean Tanen elinde bir kitapla yaldızlı dehlizdeki özel bir bölmede oturuyordu. Savrola'nın ikinci katında yer alan bu kulüp Villa Candesa'nın sadece birkaç blok aşağısındaydı. Dehliz alışılmadık ölçüde bir sükunet isteyen müşteriler için deri ve örtü katmanlarıyla takviye edilmiş, koyu ahşaptan yapılma bir odalar labirentiydi. Deri önlüklü, sarkık kırmızı kepli çalışanların konuşmaları yasaktı ve müşterilerinin tüm isteklerine kafalarını olumlu ya da olumsuz anlamda sallayarak cevap verirlerdi. Jean'ın akşam yemeği, yani karamelli brandy sosunda tütsülenmiş kaya yılan balığı, lokmalara ayrılmış ve bir çatışma enkazı gibi dağılmış vaziyette tabağında duruyordu. Genç adam o sırada bölmedeki mumların düzenli parıltısında ışıldayan, kristalize edilmiş şekerden kanatlara sahip yusufçuk şeklindeki badem ezmesi tatlılarını yavaş yavaş atıştırmakla meşguldü. Kendini Lucarno'nun On Dürüst Döneyin Trajedisi adlı eserinin deri ciltli bir kopyasına iyice kaptırdığından Locke bölmenin karşı koltuğuna oturana dek onu fark etmedi.
Leo Canto, beni ürküttün.
Jerome, ikisi de neredeyse fısıldayarak konuşuyordu. Sahiden tedirgindin değil mi? Aklını kaçırmamak için burnunu bir kitaba gömmüşsün, bazı şeyler hiç değişmiyor.
Tedirgin falan değilim, yalnızca makul bir kaygı duyuyordum.
Duymana hiç gerek yoktu.
Yani her şey tamam mı, başarıyla ihanete uğradın mı?
Hem de nasıl, seni bir güzel sattım, kendini ölmüş bil.
Harika, peki Requi'nin tutumu nasıldı?
İhtiyatlı, yani ideal. Çok hevesli olsaydı endişelenirdim. Hiç hevesli olmasaydı da, eh.
Locke göğsüne bir bıçak batırıp birkaç defa çevirirmiş gibi yaptı.
Bu tütsülenmiş yılan balığı mı?
Keyfine bak, içi kayısıyla ve yumuşak sarı soğanla doldurulmuş. Damak tadıma pek hitap etmiyor.
Locke dostunun çatalını alıp yılan balığından birkaç lokma aldı. Dolgu malzemesine karşın Jean kadar ön yargılı değildi.
Görünüşe bakılırsa hesabımızın 2/3'ünü kaybettik dedi, yemekte biraz ilerleme kaydetmesinin ardından. Bana Requi'nin sabrını fazla zorlamamam gerektiğini hatırlatmak için kesilen bir hile vergisi.
Zaten şehri terk ederken o hesaplardaki parayı da yanımızda götürmeyi beklemiyorduk. Tabii birkaç hafta daha o kadar zengin yaşamak hoş olurdu. Orası ayrı.
Doğru. Ama sanırım bunun alternatifi hemen oracıkta gerçekleşecek bir ameliyattı. Hem de ellerimden birinin kesilmesine gerek olmamasına rağmen. Bu arada sen ne okuyorsun?
Jean ona kitabın kapağını gösterdiğinde Locke boğulurmuş gibi yaptı.
Lucarno mu? Niye hep Lucarno? Nereye gidersek giderim onun kahrolası aşk romanlarını da peşimizden sürüklüyorsun. Bunları okuya okuya beyninin cılkı çıkacak. Üç kağıtçılık yapmaktan çok çiçek yetiştirmeye ilgi duyar hale geleceksin.
Dedi Jean, ben de bir ara sizin okuma alışkanlıklarınızı eleştiririm Efendi Costa. Tabii öyle bir alışkanlık geliştirdiğinizi görürsem.
Ben de çok okumuş biriyim.
Okuduklarının çoğu zincirin istediği tarih ve biyografi kitaplarıydı. Böyle şeyler okumanın nesi yanlış?
Konu tarihse zaten onun harabelerinde yaşıyoruz. Biyografilere gelince onların içinde verilen tüm kararların sonuçlarına bugün katlanıyoruz. Ben o kitapları zevk olsun diye okumam. Öyle bir şey yapmak gittiğin yere ulaştıktan sonra haritayı dikkatle incelemek gibidir.
İyi de aşk romanları gerçek değildir ve asla da olmamıştır. Bu durum hiç hevesini kırmıyor mu?
Ne kadar ilginç bir kelime seçimi. Gerçek değil ve asla da olmadı. Bizim mesleğimizdeki insanlar için daha uygun bir edebiyat türü olabilir mi? Neden geçimimizi kurguyla sağlarken ona bu denli karşısın?
Ben gerçek dünyada yaşıyorum dedi Locke ve yöntemlerim gerçekçi. Senin de dediğin gibi bu bir meslek, yani romantik bir hevesten ziyade işlevsel bir eylem.
Jean kitabı önüne koyup bir parmağıyla kapağını hafif hafif vurdu.
Gittiğimiz yer burası efendi bela, en azından senin gittiğin yer. Bizi tarih kitaplarını ararsan en fazla satır aralarında bulabilirsin. Yok eğer efsanelerde ararsan işte orada övüldüğümüzü görebilirsin.
Yani abartıldığımızı söylemek istiyorsun, hakkımızda yalanlar söylendiğini, göklere çıkarıldığımızı veya ayaklar altına alındığımızı, yaptıklarımızla ilgili tüm gerçekler bizimle birlikte ölecek ve başka hiç kimsenin onlardan haberi olmayacak.
Yine de hiç tanınmamaktan iyidir. Hatırlıyorum da bir zamanlar dramlardan zevk alırdın. En azından iş tiyatro oynamaya gelince.
Evet, Locke ellerini masanın üstüne kavuşturdu ve sesini daha da alçalttı. Ve o yüzden neler olduğunu biliyorsun.
Beni affet dedi Jean iç geçirerek. O kızıl saçlı konuyu açmamam gerektiğini bilmeliydim.
Küçük bölmenin girişinde beliren bir garson Locke'a dikkatle baktı.
Ah hayır dedi Locke. Çatalı yılan balığı tabağına geri koyarken, korkarım ben bir şey almayacağım. Dostumun eşek arısı şekerlemelerini bitirmesini bekliyorum.
Yusufçuk.
Jean tatlıların sonuncusunu da ağzına attı. Neredeyse hiç çiğnemeden yuttu ve kitabını ceketinin iç cebine yerleştirdi.
Hesabı alalım dedi garsona.
Garson kafa salladı, kirli tabakları topladı ve küçük bir tahta tablete iğnelenmiş bir kağıt parçası bıraktı.
Eh dedi Locke, Jean bakır sikkeleri kesesinden çıkarırken,
akşamın geri kalanı boyunca herhangi bir işimiz yok. Requin hiç şüphesiz şu anda peşimize adam takmakla meşguldür. Sanırım onu kızdırmamak için bir iki gece istirahate çekilsek iyi olur.
Harika dedi Jean. Niye biraz şehri gezmiyoruz, hatta belki bir tekneye atlayıp zümrüt galerilere gidebiliriz. Orada müzikli kahvehaneler var. Leo ile Jerome'un biraz kafayı çekip taverna dansçılarının peşinden koşmaları tuhaf kaçmaz herhalde.
Jerome canı istediği kadar çok bira devirebilir ve güneş bizi yataklarımıza kovalayana dek taverna dansçılarına musallat olabilir. Leo ise oturup şenliği seyretmekle yetinecek.
Belki de Requin'in adamlarıyla köşe kapmaca oynarız.
Belki, kahretsin. Keşke böcek yanımızda olsaydı da onu damlarda gezdirebilseydik. Bir gözcü çok işimize yarardı. Bu kahrolası şehirde güvenebileceğim bir tane bile yok.
Keşke böcek yanımızda olsaydı da isterse öylece oturup keyif çatsaydı dedi Jean iç geçirerek.
10. ayrımın sonu. Sayfa 97.